Ayrım 20.
D. Pestisitler. Son yıllarda güvenilir istatistikler, veri ve epidemiyolojik değerlendirme olanaklarının iyi kullandığı batılı ülkelerde, lösemi sıklığındaki artışların, örneğin evlerinde, bahçelerinde veya tarlalarında pestisit kullanılan çocuklarda 3-9 kat lösemi artışı olduğu, EPA Amerikan Çevre Kuruluşu tarafından bildirilmektedir ve beyin tümörlerinde gözlenen yükselme eğiliminin pestisit kullanımı ile ilişkisi üzerinde durulmaktadır. Tarımsal verimin artırılması için kullanımları vazgeçilmez gibi görünen pestisitlerin, risk yaratmaksızın kullanımlarının araştırılarak benimsenmesi gerekir. Pestisitlerin büyük bir kısmının çevresel kalıcılıkları çok fazladır. Her ne kadar kalıcılıkları çok uzun olanların DDT dahil çeşitli klorlu hidrokarbon türevi insektisitler, kullanımları yasaklanmış ise de özellikle ucuz olmaları nedeniyle hala bazı gelişmemiş ülkelerde üretilip illegal olarak piyasaya sürülüp kullanıldıkları sanılmaktadır. Kalıntı düzeylerinin halen yüksek ölçülüyor olması bunun en önemli kanıtlarındandır. Pestisitlerin kanser, akciğer hasarı, reproduktif sistemde, immün sistemde ve hormonal sistemde disfonksiyona neden olduklarına ilişkin veriler ve şüpheler bulunmaktadır. Diğer taraftan bazı organofosfat grubu pestisitlerin gecikmiş nöropati yapıcı etkileri vardır. Akut aşırı temastan birkaç hafta sonra ortaya çıkar. Bu etkiler kalıcı sekel bırakıcı niteliktedir. Ülkemizde pestisit kullanımının yaygınlığı ve zehirlenme olaylarının nispi sıklığı dikkate alındığında, pestisitlerin önemli bir özürlülük nedeni olabilecek çevresel ajanlar olarak değerlendirilmeleri gerektiği ortaya çıkmaktadır. Kalıntı sorunu da özellikle çocuklarda önemli bir zehirlenme nedeni olabilmektedir. İçme suyu yoluyla ya da iyi temizlenmeden yenilen meyve sebzeler yoluyla meydana gelen akut ve veya kronik etkilenmelerin önlenmesi de yine denetim ve eğitimle mümkündür. Tüm bu nedenlerle pestisit kullanımı ve uygulanması ilişkin mevcut yasalar ve standartlar güçlendirilmelidir. Kullanıcılar doğru, uygun dozda, uygun yerde ve zamanda kullanım konusunda etkin şekilde bilgilendirilmelidir. Kullanıcılar ve genel toplum pestisitlerin riskleri konusunda bilinçlendirilip bilgilendirilmelidir. Doğru kullanım ve kalıntı düzeyleri konusunda izleme ve denetleme işlemleri mutlaka ve doğru ve etkin biçimde yapılmalıdır. Daha genel ve entegre bir yaklaşım olarak ise pestisit kullanımı en aza indirilmelidir. En az toksik olan pestisitler kullanılmalıdır. Tarımda verim artışı pestisit kullanımı dışındaki yöntemlerle sağlanmaya çalışılmalı, daha etkin ve güvenli yollar araştırılmalıdır. E. Asbestoz. Asbestoz yapı materyali, çatı, boru, ısıtıcı sistemler, yalıtım sistemleri ve maliye kaplamalarda kullanılmaktadır. Asbestoz inhalasyon yoluyla akciğer kanseri ve malign mezotelyomaya neden olur. Riskleri konusunda bilgilendirme, yıpranan materyalin kullanımının sakıncaları, değiştirilmesi ve yerine konulması işlemleri esnasında çevrenin ve işçinin etkilenmemesi için gerekli güvenli ortamın sağlanması konusunda önlem, uyarı ve eğitim sağlanmalıdır. F. Zehirli atıklar. Endüstriyel üretim alanlarında ve çevrelerinde zehirli atıklar ve deşarj ürünleri son derece büyük bir tehlike kaynağıdır. Arıtma, artık işleme ünitelerinin kurulması ve mutlaka sürekli çalışır vaziyette olmalarının sağlanması, izlenmesi ve denetlenmesi gerekir. Binlerce kimyasal maddeyi taşıyan bu atıkların katıldığı su, toprak ve havanın önemli ölçüde kirlenmesi söz konusudur. İnsan sağlığını tehdit eden unsurlara ise doğrudan temas edebildiği gibi besin zinciri yoluyla dolaylı temas edip etkilenmek de olasıdır. Şehirsel çöplerin atıldığı çöplüklerinde çocukların oyun sahası olarak kullanamayacakları ya da ne yazık ki son yıllarda artan şekilde gözlemlenmekte olan gelir sağlamaya yönelik çöp toplayıcılarının kolay ulaşamayacağı uzaklıkta izole alanlar olması tercihen üstü örtülü yer altı depoları şeklinde düzenlemeleri sağlanmalıdır. Diğer taraftan çöp toplama işlemlerini özellikle tekrar kullanıma müsait madde ve ürünlerin toplanmasını toplayıcı çocukların eline bırakmayacak sistemlere bağlanması sağlanmalıdır. G. Nörotoksik kirleticiler. Nörotoksik maddeler genel anlamda doza bağımlı olarak beyin işlevleri üzerinde zararlı etkileri olan ve sinir sistemini bozan maddelerdir. Nörotoksinler zekayı, öğrenmeyi, dil yeteneğini, dikkati etkiler, davranış sorunlarına yol açarlar, mizacı ve sosyal uyumu bozucu etkileri vardır. Çok yüksek dozlarda koma, konvülsiyon, solunum paralizine neden olup fatal olabilirler. Gebelik döneminde temas edildiklerinde önemli doğum kusurlarıyla sonuçlanan gelişim bozukluklarına yol açarlar. Zeka, davranış ve üreme işlevi bozuklukları olan bireylerin toplumda çoğalmasına neden olurlar. H. Kurşun. Kurşun en eski, en yaygın, dolayısıyla ana çevresel zararlıların başında gelir. Roma İmparatorluğu'nun çöküşünden sorumlu tutulan kurşun, kurşunlu boruları yoluyla sürekli temas sonucu, günümüzün bilinç ve yapılanması eksik toplumlarda da zeka düzeyi düşüklüğünden başlayarak çeşitli kusurların nedeni olmaya devam etmektedir. Kurşunun zararlı etkilerinden birinci derecede etkilenen risk grupları yine çocuklar ve gebelerdir. Kurşun çocuklarda zeka geriliği, okuma ve öğrenme yeteneklerinde azalma, işitme bozuklukları, dikkatin azalması, hiperaktivite ve antisosyal davranışlara neden olur. Gebelerin teması fetusta beyin hasarı ve nörolojik bozukluklara neden olarak özürlü çocuk doğumlarına yol açar. Kurşunla kontamine içme suları, eski şebekeler, duvar boyaları, kurşunlu sırlar kaplar ve özellikle kurşunlu benzinle çevrenin kirlenmesi en önemli kaynaklarını teşkil eder. Ülkemizde de artık kurşunlu benzin kullanımında kısıtlamalara gidilmesi gerekmektedir. Benzine vuruntuyu, anti-knocking, önlemek için ilave edilen kurşun düzeylerinin en azından Avrupa'daki düzeylere kadar düşürülmesi vakit geçirilmeden sağlanmalıdır. Kurşun kirliliği için izleme ve eğitim programları sürekli uygulanmalıdır. I. Civa. Özellikle petrol rafineleri, plastik üretimi ve klor alkali tesislerinin atık sularının alıcısı olan su havzalarında bulunan son derece toksik bir kirleticidir. Kirli suların tüketilmesiyle bu sularda yaşayan ve besin zinciri yoluyla önemli dozlarda civa biyo akümülasyonu yapılan balıkların yenilmesiyle ve bu sularda yüzülmesiyle vücuda alınabilir. Çocuklar ve yaşlılar civanın çok düşük dozlarda da ağır nörolojik etkiler, şiddetli ağrılarla ortaya çıkabilen nörotoksik etkilerine özellikle duyarlıdır. Çevresel ortamda mikroorganizmaların etkisiyle oluşan organik civa plasentayı aşar, fetusta beyin hasarına ve serebral palsili çocuk doğumlarına yol açar. Bu kirlenme de mutlaka önlenmelidir. İ. PCB'ler. PCB'ler son yılların en yaygın ve en kalıcı kirleticileridir. Elektrik transformatörlerinde, kapasitörlerinde, kağıt ve vaks üretiminde, plastizörlerde ve çeşitli diğer endüstriyel alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Kanserojen etkili ve ümmin depresan olduklarına ilişkin veriler artmaktadır. Ülkemizde de son derece bilinçsizce kullanılıp tüketildiklerini ve kullanılmış materyalin de dikkatsizce atılıp çevreye yayıldığını söylemek yanlış olmaz. Gestasyonel gelişimi de etkileyen, mental gelişim bozukluklarına, büyüme gecikmesine neden olan PCB'lerin önemli özürlülükleri neden olabilen kirleticiler olduğu bilinci yaratılmalı, kullanımları ve atıkları dikkatle izlenmelidir. C. İçme sularının sanitasyonu. İçme suları enfeksiyon etkenleri taşıyarak hepatit, dizanteri, gastrointestinal hastalıklar, kulak enfeksiyonlarına, suyun ya da sedimentin taşıdığı PCB, PAH, arsenik, kurşun, civa, krom gibi metalik kirleticilerle kanser gelişimine, doğum kusurlarına, SSS bozukluklarına ve solunum hastalıklarına, yüksek nitrat içerikleriyle doğal kaynaklardan gelen ya da özellikle nitratlı gübre kullanımı sonucu çevresel kirlenmeyle neden olarak özellikle çocukları ve gebeleri etkiler. Toplumun her kesimine, her yörede sağlıklı içme suyu sağlanmasının gerçekleştirilmesi, genel sağlığı korurken özürlülük nedenlerinin önemli kısmını da ortadan kaldıracaktır. Çocuklarda da dahil, tüm toplumu etkileyebilecek ve sonuçta özürlü bireylerin artışına neden olabilecek diğer nedenlerse kısaca aşağıda özetlenebilir. K. Uyuşturucu ile savaş. Uluslararası uyuşturucu trafiğinin ortasında yer alan ülkemizde uzun yıllar toplumun bu zararlıya karşı immün olduğu sanılmıştır. Gerçekten de böyle bir dönem yaşanmıştır ama akıbet er ya da geç toplumumuzu da vurmuştur. Uyuşturucuyla savaş, eğitim ve denetim konusunun en gerekli ve etkili olduğu bir alandır. Gerekli önem ve özen gösterilerek düzenli bir şekilde sürdürülmelidir. L. Sigara ile mücadele. Çocuklar için yukarıda değinilenler yetişkinler için de hem de aktif sigara içimi de dahil edilmek üzere geçerlidir. Bir taraftan yabancı sigara üreticileri, batılı ülkelerdeki yasaklama ve bilinçlenme ile kaybettiklerini telafi etmek telaş ve çabasıyla genç nüfusumuzu ele geçirmeye çalışmakta ve bunda bir halide başarılı olmaktadır. Diğer taraftan toplumsal gelenek, görenek ve alışkanlıklarımız sigara kullanmayı toplumun adeta vazgeçilmez bir özelliği haline getirmekte, dolayısıyla son yıllardaki bazı önlemlere karşın sigara içimi yaygınlığını korur görünmektedir. M. Kapalı mekanlarda kirlenme. İyi havalandırılmayan kapalı mekanları sigara dumanıyla ve iyi yanmayan sobaların ürettiği karbon monoksitle de yüklendiğinde çocukların ve gebe kadınların fetuslarının gelişim için son derece olumsuz koşullar yaratmaktadır. Doğum kusurlarında bu çekirdek olumsuz ve yetersiz yaşam koşullarının katkısının olduğu unutulmamalı, eğitim ve sosyal destekle önlenmesine çalışılmalıdır. N. Mikotoksinlerle kirlenme. Olumsuz, dikkatsiz hasat koşullarında üreyen küf mantarlarının oluşturduğu mikotoksinlerle kirlenme ülkemizde yaygın bir sorun haline gelmiştir. Aflatoksinlerle kontamine yer fıstığı, fındık, pirinç, kuru üzüm, kuru incir ve kurutulmuş kırmızı biber eklendiğinde savunma acı biber bir şey yapmaz olmamalıdır. Aflatoksinler bilinen en potent hepatokarsinojenlerdir. Ülkemizin kaybı ise sadece sağlıklı insan gücü değil, geriye dönen ihracat ürünlerimizden kaynaklanan büyük ekonomik kayıplar şeklinde de olmaktadır. O, gene toksik maddelere temas. Özellikle riskli maddelerle çalışılan iş yerlerinde temas değerlendirilmesi ve izleme çalışmaları teşvik edilip desteklenmelidir. Bugün birçok hastalığın temelinde mutasyonların yattığı iyi bilinen bir gerçektir. Genotoksik maddelere temas izlenmeli, çevresel maddelerin genotoksik etkileri, gerekli önlemler alınmak üzere araştırılmalıdır. Bu iş yerlerine hastane ortamları da dahildir. Sonuç olarak ülkemizdeki çevre sorunlarının özürlülük üzerindeki etkileri başta olmak üzere insan sağlığı ile ilgili sorunların temelinde eğitimsizlik, bilgisizlik, denetim ve koordinasyon eksikliği, caydırıcı yasa, hüküm ve uygulamalardaki eksiklikler, risk değerlendirme ve risk yönetim kavramlarının yeterince yerleşmemiş olması sorunlarının yattığı görüşündeyiz. Bu çok yönlü ve boyutlu sorunların çözümlenmesi için atılacak ilk adımın ise öncelikle mevcut olanaklar ve birimler arasında sağlanması olduğunu düşünüyoruz. Ülkemizde eğitim ve bilgilendirme konusu başta olmak üzere pek çok alanda çok geniş bir potansiyel vardır. Ancak koordinasyon ve organizasyon eksikliği her konuda olduğu gibi çevresel sorunlar ve özürlülüğün önlenmesi konusunda da çözümlerin engelleyicisi konumundadır. Profesör Doktor Filiz Hıncal. 13. Yaşlılık. Demografik trendlerin yaşlı nüfusta bir artış olduğunu göstermekle birlikte bunların büyük bir çoğunluğunun çeşitli mobilite problemlerine sahip olduğu bilinmektedir. Yaşlı nüfus 65 yaş ve üzerindeki bireyler olarak tanımlanmaktadır. Yaşamın geç dönemlerinde ortaya çıkan özürlülüğün en önemli nedeni şeker hastalığı, kalp hastalığı ve benzeri kronik hastalıklar olmaktadır. Bu hastalıkların sonucunda ortaya çıkan özürlülük, hafif veya orta derecede olmakla birlikte başlangıçta işlevselliği çok az etkilerken daha sonraları birikimsel bir biçimde işlevselliği oldukça etkilemektedir. Yeşim Gökçe Kutsal. Dünya nüfusu dramatik bir biçimde yaşlanmaktadır. Devamlı bir biçimde her ay 1 milyon kişi 60 yaş sınırını geçmekte ve bu bireylerin %80'i gelişmekte olan ülkelerde yaşamaktadır. 1950'lerde 200 milyon olan 60 yaş ve üzeri birey sayısı 1980'lerde 400 milyona ulaşmış ve 2001 yılında bu sayının 600 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir. Ülkemizde ise 1997 nüfus sayımı sonuçlarına göre 65 yaş ve üzeri birey sayısı 2.259.863 olarak bulunmuştur. Yeşim Gökçe Kutsal. Yaşlı bireylerin özürlülükten korunması, bu bireylerin sosyal katılımını ve bağımsızlığını maksimum düzeye ulaştırmayı ve işlevsellik kapasitede düzelmeyi sağlamaya yönelik olmalıdır. Buna yönelik olarak yaşlı popülasyonda özürlülüğün önlenmesine yönelik olarak öneriler aşağıda sunulmaktadır. Koruyucu önlemlerin planlanması ve yaşlı popülasyonuna yönelik olarak politikalar belirlenmelidir. Kronik hastalıklarla ilgili epidemiyolojik çalışmalar planlanmalıdır. Yaşlı popülasyonuna yönelik olarak bir kayıt sistemi geliştirilmelidir. Yaşlı popülasyonda yaşam kalitesi, özürlülük, beklenen yaşam süresi değişkenlerinin karşılaştırıldığı çalışmalar yapılmalıdır. Bu popülasyona yönelik olarak sağlık hedefleri belirlenmelidir. Yaşlı popülasyona hizmet veren merkezlere yönelik olarak standartlar belirlenmelidir. Yaşlı popülasyona yönelik olarak evde ve toplum içinde bireysel güvenlik üzerine halk eğitimi verilmelidir. Yaşlı popülasyonun ve ailelerinin spesifik problemlerine ve bakım ihtiyaçlarına yönelik olarak destek grupları oluşturulmalıdır. Disiplinler arası bir yaklaşımla yaşlılarda özürlülüğün erken teşhisi, değerlendirilmesi ve tedavisine yönelik olarak programların hazırlanması gerekmektedir. Yaşlı popülasyona hizmet verebilecek insan gücü yetiştirilmesi bir gerekliliktir. 14. Doğal afetler. Deprem, sel, toprak kayması gibi doğal afetler ölümlerle sonuçlandığı gibi kalıcı sakatlıklara ve ruhsal örselenmelere neden olmaktadır. Özellikle ülkemizin deprem kuşağında olduğu düşünülürse doğal afetlerle sürekli karşılaşacağımız açıktır. Doğal afetlerde hayat kurtulması ve sakatlıkların önlenmesi, yerleşim yerlerinin seçilmesinden hızlı ve etkili ilk yardım ve kurtarma işlemlerine kadar uzanır. Bu çerçevede şehirlerimizin, yerleşim birimlerimizin seçilmesinde, planlanmasında jeolojik verilerden faydalanılmalı, fay hatları dikkate alınmalıdır. Yerleşim alanlarının iskanı açılması sadece belediye kararıyla olmamalıdır. Yapıların denetlenmesinde hem yapımcı kişilerin hem de denetleyicilerin yükümlülük ve sorumluluk alması sağlanmalıdır. Ceza yasalarında gerekli değişiklikler yapılmalı ve yürürlükte olan yasaların uygulanması sağlanmalıdır. Doğal felaketler sırasında ve sonrasında yapılacakların önceden planlanmış olması ve kriz ekiplerinin belirlenmiş olması, görev ve yetki dağılımının belirlenmesi gerekir. Ayrıca dernekler ve gönüllü kuruluşlarca yürütülen kurtarma çalışmalarının desteklenmesi, sivil savunma birimlerinin eğitimlerinin şartlara uygun hale getirilmesi gerekir. Ülkemiz gibi büyük ülkelerin tam teşekküllü seyyar sağlık birimlerinin organize edilmiş olması ve afetler sırasında saatler içerisinde hizmete başlaması sağlanmalıdır. Bu konuda yetişmiş elemanlara sahip olan üniversiteler ve eğitim hastaneleriyle koordineli hareket edilmesi, Sağlık Bakanlığı ve Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından sağlanmalıdır. Ayrıca doğal afetler sırasında ve sonrasında meydana gelen haberleşme sorununun çözümü için gerekli tedbirler alınmış olmalı. Global haberleşme sistemiyle irtibat halinde olabilecek altyapı merkezleri kurulmuş olmalı. 15. Tabii su alanları ve yüzme havuzlarında suya dalma sonucu gelişen tetraplejilerin önlenmesi. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde kalıcı özürlülüğe neden olan spor kazaları arasında deniz ve havuz yaralanmaları önemli bir yer tutmaktadır. Spinal kord yaralanması servikal, boyun, bölgede meydana gelirse tetrapleji her iki üst ekstremite kol, el, gövde, pelvik organlar, idrar torbası, bağırsaklar, seksüel organlardaki felç ve kayıplar. Tablosu karşımıza çıkar. Böyle bir sakatlık hastanın kendisi, ailesi ve toplum için büyük yük oluşturur. Hastanın toplumsal hayattan çekilmesi, sürekli tekrarlayan üriner, idrar yolu enfeksiyonları, akciğer enfeksiyonları, basınç yaraları ve erken devrede görülebilen derin ven, toplar damar, trombozları ve akciğer embolileri hastanın hayatını tehlikeye atar, yüksek tedavi masrafları yapılmak zorunda kalınır. Sakatın idrar boşaltması için hayat boyu gerekecek sondalar, hareket için tekerlekli sandalyeler, sandalye minderi, özel yatak ve diğer komplikasyonlara önleme girişimleri spastisite için, intratekal pompa, seksüel disfonksiyon için ilaç, penil vakum cihazı, penil vibratör ve benzeri karşılanması zor giderler oluşturur. Öte yandan idrar boşaltımı, gaita temizliği, giyinme, hareket ve gündelik diğer işler için başkasına bağımlı olma durumu gelişir ve bu durum sakatın ailesine büyük yük bindirir. Tetraplejik hastalar toplumda binde yarım civarında bir grup oluşturur. Sayıca az olmasına rağmen yukarıda kısaca özetlendiği gibi psikolojik, sosyal ve tıbbi maliyet çok yüksektir. Tetraplejilerin yaklaşık %10-20 kadarı sığ suya dalma sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu grup büyük çoğunlukla gençtir. Yaralanan bireylerin çoğu böyle bir durumun oluşabileceğinin farkında olmadıklarını belirtmektedirler. Dolayısıyla bu tip kazalarda ihmal önemli bir paya sahiptir. 1990-92 yılların arasında Japonya'da dalma sonucu 114 tetraplejik, Amerika Birleşik Devletleri'nde yine 10 yıllık bir periyotta sadece yüzme havuzlarında dalma sonucu 207 tetraplejik hasta ortaya çıkmıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde dalma sonucu meydana gelen vakaların yaklaşık yarısı tabii su alanlarında, deniz, göl ve benzeri meydana gelmektedir. Diğer yarısının yüzme havuzlarında olduğu bilinmektedir. Ülkemizde son yıllarda yüzme havuzlarının sayısı artmaktadır. Bundan böyle ülkemizde de yüzme havuzlarında oluşan kazaların artması beklenebilir. Her iki alanda da kazaların önlenmesinin en iyi yolu bilinmeyen sulara dalınmamasıdır. Yüzme havuzu kazalarının özellikleri Amerika Birleşik Devletleri, cinsiyet çoğunluk erkek, eğitim çoğunluk orta eğitim, lezyon derecesi %50 komple tam kesi. Suyun derinliği, sığ 0-120 cm %57, orta 120-240 cm %38, derinlik 240 cm %48. Uyarıcı levha, yok %75, var %25, can kurtaran, yok %94, var %6. Alkol kullanımı, yok %51, var %49. Aynı havuza daha önce dalma, yok %28, 1-5 defa %9.5, 5'ten fazla %62.6. Saat, gün içi %90, karanlık %10. Havuza girme sebepleri, zarar vermek için itmek %0.5, eğlence için itmek %6, normal dalış %699.5, alışılmadık dalış şekli %17, diğerleri %7. Havuz başı parti yok %57, var %46. Tedbirler. Yukarıdaki istatistik verilere dayanarak havuzlar için şu tedbirler alınabilir. 1. Mutlaka yüzme havuzlarında derinlik gösteren uyarıcı levhalar olmalıdır. 2. Derinliği ve özelliği bilinmeyen havuzu ilk girişte dalınmamalıdır. 3. Havuz kenarında şakalaşma, birbirini itmeden kaçınılmalıdır. 4. Havuza ilk defa giriliyorsa dalmaktan kaçınılmalıdır. 5. Alışılmadık dalma şekilleri denenmemelidir. 6. Alkollü olarak havuza girilmemelidir. 7. Karanlıkta havuza girilmemelidir. Planlama. Etkili bir önleme programı için aşağıdakiler gereklidir. 1. Risk altındaki popülasyonu ve karakteristik özelliklerini belirleyici epidemiyolojik çalışmalar yapılmalıdır. 2. Önleyici tedbirlerin tiplerini belirlemek. 3. Program yürütecekleri belirlemek. Önleme tedbir tipleri: dersler, posterler, videotape, radyo ve televizyon yayınları, gazete makaleleri şeklinde olmalıdır. Programda görevli gruplar: Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Rehabilitasyon Kuruluşları, Üniversite, Hastane ve benzeri, Sağlık Bakanlığı Özürlülük Dairesi, Spor ve Beden Eğitimi Okulları, Milli Eğitim Bakanlığı. Slogan bilinmeyen sulara dalma şeklinde olabilir. Önleyici aktiviteler ikiye ayrılabilir. 1. Kısa vadeli program. Bu yıllık program yüzme mevsiminden önce ve esas yüzme sezonunca yapılır. Uyarıcı posterler üretmek ve bunları okullar, tıbbi kurumlar, genel yüzme havuzlarıyla mümkün olduğunca site yüzme havuzlarına yerleştirmek. Yaralanma şekilleri ve önleyici tedbirleri içeren görüntülü ve yazılı broşür hazırlamak ve dağıtmak. Yüzer ve dalarken güvenlik tedbirlerini içeren uyarıcı levha hazırlamak. Önleyici tedbirler videosu hazırlamak ve bunları sezon öncesi veya sezon içinde seyredebilme saatlerinin yüksek olduğu zaman diliminde haftada çeşitli kereler yayınlamak. Erişkin ve çocuk gazete ve magazinlerinde önleyici tedbirler hakkında yüzme sezonundan önce uyarıcı makaleler yayınlamak. Özellikle beden eğitimi derslerinde yüzme sezonunun öncesi okullarda kampanya açmak. 2. Uzun vadeli program. Genç gruba doğrudan yüzme öğreten personeli eğitmek. Beden eğitimi ve spor okullarında orta öğretimde görevli beden eğitimi öğretmenleri ve yüzme kurumlarında görevliler için servikal omurga yaralanmalarını programa koymak. Yardımcı materyal, öğretmen ve eğiticiler için. Kişilerin nasıl yararlanabilecekleri ve spinal kord yaralanmasının sonuçlarını yaralanmaya karşı önleyici tedbirleri kapsayan bir asetat seti hazırlamak. Boyun yaralanmalarının önlenmesi için poster. 16. Sakatlıkların önlenmesinde yerel yönetimlerin payı ve bir örnek inceleme. Türkiye'de engellilere yönelik çalışmaları en iyi organize edebilecek kurumlardan biri yerel yönetimler olmasına rağmen henüz bu konuda yapılan elle tutulur bir çalışma bulunmamaktadır. Yerel yönetimler her konuda halka en yakın kurumlar olduklarından engellilere yönelik hizmetler gibi henüz ciddi anlamda el atılmamış bir konuda da sorunu yaşayanlara ulaşmak açısından en etkili birimlerdir. Sakatlıkların önlenmesi, sağlık eğitimlerini, mimari düzenlemeleri, özel araştırmaları ve en başta konuya hassasiyeti gerektirir. Yerel yönetimlerin bu alanlarda yürüteceği çalışmalarla özellikle kalıtsal kökenli sakatlıkların önlenmesinde önemli gelişmeler kat edilecektir. Bugün Türkiye'de Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine dayanılarak yaklaşık 6 milyon özürlünün yaşadığı düşünülmektedir. Henüz istatistiksel anlamda bile düzeyli bir çalışma bulunmayan engelliler konusunda hizmet yapan, yalnız özürlülere yönelik bir hizmet birimi bulunan büyükşehir belediyelerinin sayısı 4'tür. Ankara, İstanbul, Antalya ve Kocaeli Büyükşehir Belediyeleri, Türkiye genelinde diğer il ve ilçe belediyelerinin ise henüz hiçbirinde özürlülere hizmet veren özel bir birim bulunmamaktadır. İBB Özürlüler Koordinasyon Merkezi Araştırması 1999. Son yıllarda konuya verilen önem ve engelliler konusunun bir devlet politikası düzeyinde ele alınması sayesinde siyasi partilerin seçim çalışmaları içinde engellilere yönelik vaatler de yer alabildi ve konuyla ilgili olarak her siyasi kurumun bünyesinde birer özürlü masası oluşturuldu. Son zamanlara kadar özürlülerin çaresizlik, düşkünlük, güçsüzlük, acizlik, acıma vesilesi, dilenme vesilesi, öbür dünyada takdir edilme vesilesi olarak algılandığı anlayıştan özürlülerin kentin önemli bir parçası olduğu anlayışını hızla geçirmektedir. Bu geçiş sürecini hızlandıracak en önemli kurum şüphesiz ki belediyelerdir. Özürlülerin kendi gönüllü kuruluşlarında bir araya gelerek projelendirdikleri talepleri, akademisyenlerin çözüm önerileri ancak belde, ilçe ve büyükşehir belediyelerinin ilgi ve uygulamalarıyla kente ve kent insanına yansıyabilmektedir. Bunun en somut örneklerini 1994 yılının ikinci yarısından itibaren gerçekleştiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu alanda attığı ilk adım, Sağlık Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Özürlüler Koordinasyon Merkezi ÖKM olmuştur. Bu merkez, özürlülere dönük yaptığı çalışmalarla birçok yeniliğin değişik birimler eliyle İstanbul'a kazandırılmasına öncülük etmiştir. Dünyadaysa, özellikle sosyal devlet formunu taşıyan ülkelerin çoğu, özürlülerle ilgili konularda maksimum noktaya ulaşmış ve bugün bu ülkelerde yaşayan engellilerle engeli bulunmayan insanlar arasında herhangi bir farklılık kalmamıştır. Yaşam şartları standartlarının eşitlenmesi ilkesine dayanan bu medeniyet düzeyi, yerel yönetimler tarafından gerçekleştirilen hizmetlerle sağlanmıştır. Yerel yönetimler, halktan toplanan vergilerin büyük bir çoğunluğunu yine halka yönelik hizmetlere ayırmakta ve güçlüyle zayıfı bu anlamda aynı konuma getirmeye yönelik çalışmalara ağırlık vermektedir. Bu hizmetlerden de en büyük payı engelliler ve yaşlılar almaktadır. Bugün İsveç, İngiltere gibi ülkelerde bir engellinin tamamen sağlıklı bir kişiden hiçbir farkı yoktur ve bunun en belirgin mümessili yerel yönetimlerdir.